Yabancı'dan herkese günaydın. 8 Mart Pazartesi günü bir sabah bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün 8 Mart olduğu için de bizi dinleyen kadın dinleyicilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamış olalım. Günaydın Bora.
Günaydın Roşen.
Günaydınlar. Evet, bugün çok birbirinden farklı iki tane konumuz var. İlk konu olarak Buğra'nın şeyle başlayacağız. Top Shot isimli bir uygulamadan bahsedeceksin değil mi Buğra?
Top Shot'tan bahsetmeyeceğim. Buğra'nın uygulaması diye girdin. Sanki ben yapmışım gibi NBA Top Shot'u üzerime sahiplenme bir durumum yok. Yanlış anlaşılmasın.
Buğra'nın yaptığı.
Ben bugün böyle bir konuyla gelmek istedim. Çünkü son zamanlarda izleniyorum. Ruşen'in konusu her zaman tahmin edebileceğiniz gibi hayatından kesitler vesaire. Burada işte
dün yaşadığım arasındaki bir olaydan bahsedeceğim ben ama bundan sonra.
Evet, Ruşen hayranları o konu için biraz bekleyebilirler. Ama ben öncesinde kendi kısıtlı bilgilerimle senin fikirlerini merak ettiğim bir konu olan bu NFT üzerine konuşalım dedim Ruşen. Çünkü biliyorsun, evet, İkimiz de bu finans dünyasında adı geçen insanlarız artık. Ve yeni gelişmelere de biraz girmemiz gerekiyor. Bir de bizim sektörle de alakalı. Sonuçta blockchain teknolojisi kullanan bir şey. Benim kafama oturan noktaları var, oturmayan noktaları var. İlginç bir şey bu NFT.
Şuradan başlayalım önce istersen. NFT nedir? Açılımı nedir?
NFT non-fungible token diye geçiyor. Burada fungible'ın kelime anlamını tam bilmiyorum ama galiba takaslanamayan gibi bir şey olması. Yani yenisi üretilemeyen mi, takaslanamayan mı? Biliyor musun kelime anlamını?
Bilmiyorum abi.
Takaslanamayan olması lazım. Burada daha ilk saniyede şeyimiz ortaya çıktı. Ama
senin yani aksandan dolayı da anlamıyor olabilirim bu arada. Bakmam lazım yani. Belki de bildiğim bir kelimeyi yanlış telaffuz ediyor.
Fungus evet, var ya. Fungus var ya. Fungustan geliyor abi. Ya non-fungible benim bildiğim kelime olarak unique, işte yerine yenisi irreplaceable gibi bir şey. Bu şekilde evet, olması lazım kelime anlamı.
Evet.
Bu NFT ne abi? NFT dijital bir objenin, herhangi bir şey olabilir, blockchain üzerinde ownership'inin, sahipliğinin kayıtlanması. Blockchain teknolojisi kullanarak. Bu da işte abi herhangi bir böyle dijital bir şey olabilir. Yani sınırı yok. Video olsun, bu ara işte bu NBA'den bahsedeceğiz. Video. Müzik olsun. GIF, genelde GIF'ler üzerinden çok yürüyor. Oyundur mu oyundur. Yani ne istersen abi. Aslında burada bayağı bir de cevher var. Aslında biraz sanat yönümüz olsaydı buradan bir ekmek yiyebilirdik.
Sanatçılar bundan çok ekmek yiyor şu anda. Evet, yani
çok belli, yiyor, çok yiyor.
Dijital sanat olayı falan bayağı coşmuş durumda bundan dolayı ama bu ayrı bir şey tabii. Ayrı bir uygulaması.
Niye ayrı bir uygulaması?
Yani ben hani Top Shot'tan bahsedeceksek o tabii belli bir şey üzerine de tabii bunu farklı alanlarda uygulayabilirsin. Yani dijital sanatta.
Ha, dijital, aynen doğru, dijital obje aslında, evet, illa sanat olmasına gerek yok. NBA Top Shot bunun iyi bir örneği, doğrusun. Bu işte derinlerine zaten girmeyelim abi. Blockchain'de Ethereum kullanıyor vesaire bu NFT. Ama bu NFT'nin önemli olmasını sağlayan şey ne mantıken? İşte o dijital herhangi bir şeyin sen tek sahibi oluyorsun sözde dünyada. Yani bu video, evet, sen sonuçta sağ tıklayıp kopyalayıp kendi bilgisayarına indirebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin ama onun orijinal sahibi sen oluyorsun. Ya işte burada benim biraz kayışlar kopuyor. Bunun dijital dünyada, halbuki biz de bilgisayar mühendisiyiz. Yazılımla iç içe kalmaya çalışıyoruz ama bazı şeylerde kayış kopuyor bende. Sende kopma durumu oldu mu? Veya NBA Top Shot'tan başka bir örneğini biliyor musun? Onu sorayım öncelikle.
Ya NBA Top Shot'ı biraz aslında eksik anlattın sen orada. NBA Top Shot'ın olayı şu: orada anlar var abi. Hani mesela işte Vince Carter'ın Vice üzerinden smacı, değil mi? Bu bir an. NBA'de yaşanmadı gerçi de. Mesela NBA'de başka bir şey düşün. LeBron'un işte maç 7'de yaptığı bir istatistik mesela, ya da maç oynadığı oyun. Bunu abi şey yapıyorlar değil mi anladığım kadarıyla? 3 tane seviye var. Bir tane ilk seviyede bu genel common dedikleri olay herhalde. Genel insanlar istediği kadar neredeyse sahip olabiliyor. Yani ben de aynı ana ya da videoya sahip olabilirim. Sen de aynı videoya sahip olabiliyorsun. Böyle yüzlerce, binlerce insan olabiliyor. İkinci seviyede daha rare dedikleri olay 500 tane maksimum sahip olabiliyor bir videoya ya da ana. Üçüncü seviye legendary'de de 5 kişi maksimum Yani orada şeyden hani bir dijital bir ağının, fiziksel olmayan dijital bir ağının şeyinden faydalanır. Rarity dedikleri olaydan faydalanırlar. Hani ne kadar azsa o kadar değerli ya. Onun üzerine dayanan öyle bir modeli var.
Zaten ben bu arada direkt NBA Top Shot üzerine konuşmadım. NBA Top Shot'un da bu böyle olduğunu bilmiyordum. Bilgi eksiğim ortaya çıktı. Yani çok kişi tarafından sahiplenebilir. Mesela bu marketplace'ler var abi, bu NFT'lerin satıldığı. Onlar da genelde işte tek kişi en son sahip oluyor veya çoklu da olabiliyor dediğin gibi. Zaten blockchain mantığına göre bu. Rare ne kadar rare o kadar iyi, ama bir ile evet, bir kişiye sınırlandırmak gerekmiyor. Haklısın. Bu sonuçta şey blockchain mantığına aykırı. Ama
evet,
NBA Top Shot'ta böylesi videoların böyle belli kişiler tarafından sahiplenme. Ya mesela sen böyle bir yatırım, böyle bir şey alır mıydın abi? Yatırım için mi alırdın, alacak olursan, veya konuyu biraz şeye getirmek istedim. Benim algımın oturmadığı yerleri getirmek istedim.
Tamam. Ya ben almazdım şu anda. Onun sebepleri var abi, ama böyle bir evet hayırla karşılanacak bir şey değil bu. Aslında bir yandan mantıklı bir fikir geliyor ona. Çünkü hani fiziksel koleksiyonla bunun çok bir farkı yok gibi düşünüyorsun. Ne farkı var diye düşünüyorsun. Biraz daha şey, farklı düzlemlerde farkları var, ama hani işin temelinde bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetliyse, o şeyin ha fiziksel bir şey olması ya da o şeyin bir dijital ortamda yaşayan bir şey olması çok bir şey fark etmiyor aslına bakarsan. Ama ben muhtemelen kişisel bir karar olarak yapmazdım yani. Sen ne yapardın?
Ben herhalde bir investor gözüyle çok değerleneceğini düşün. Şimdi sonuçta bu fiziksel sanat objeleri için de bu şekilde geçerli. İnsanlar sonuçta bir kendi zevkleri için alıyorlar. İşte orada kafama oturmuyor. Ama bunun yatırımsal değerine bakıp değerleneceğini düşünürsem kesinlikle alırdım. Ama işte burada şey durumunu göz ardı ediyorum, ama o da galiba kısıtlı bir bakış açısına şu an sahip olduğum için. Belki ileride bu çok değişecek. Ya bir sanat objesini alıp da evimizde sergileme, yani çok da sanat objesine sahip bir insanmışım gibi konuştum ama hiçbir şey, kendi yaptığım salak saçma resimler haricinde bir şeye sahip değilim. Her neyse, yani bir zengini düşünelim abi, tabloları var ve bunun işte
evet,
yatırımcı gözü haricinde bir de insanlara, tanıdıklarına sergilemesi, insanlara o eserin sahibi olduğunu belirtmesi, evine aynen, gelip yani onu her gün görmesi ayrı bir olay ya. Bunu o çok hissiyatı yaratmadığı için dijital sanat kısmında galiba biraz benim algım tıkanıyor abi. Bunu nasıl sergileyeceksin, nasıl onun, veya işte en kötüsünden ya Mona Lisa tablosuna sahipsin abi, o yakından incelediğinde fırça darbelerini görüp vay be bunu bir adam yapmış diyebiliyorsun, ama sahtesinde bunu diyemiyorsun ya. Ya o evet, hissiyatın olamaması benim biraz şey, burada vizyonumun darlığını gösteriyor galiba.
Katılıyorum, bak mesela benim de aklıma yatmayan şeylerden biri bu. Bu arada ben dijital sanat derken dijital sanat, videodan bahsetmiyorum abi. Dijital sanat işte bir sanatçının mesela oturup saatlerini harcayıp bir görsel yaratması ya da işte bir üç boyutlu bir görsel yaratması da olabilir. Ve bunun satılması, benim bahsettiğim bu. Hani o anda sanatçının üzerine saatlerini, günlerini harcadığı bir emeğin ürünü olarak ortaya çıkan bir eser. Hani onu şeyde bir ekranda veya başka hologram üzerinde falan da bir türlü şey yapabilirsin, sergileyebilirsin. O benim bahsettiğim dijital sanat olayı o aslında. Video biraz daha farklı bir uygulaması. Bu bahsettiğin kişisel olarak sana bir şey, sana bir anlam ifade etmesi zaten aklıma yatmayan şeylerden benim de biri abi. Yani sen bunu işte bir yatırım olarak alabilirsin. Sevdiğin bir oyuncunun istatistiklerini ya da oyununu da alabilirsin. O açıdan belki anlam ifade edebilir, ama bitti. O kadar yani. Sen bunu evde bir ekranda 24 saat göster, 7-24 göstermezsin. Sıkılırsın yani. 2 dakikalık bir şeydir abi maksimum zaten. Video olsa da yani. Böyle olduğu için de biraz bana da saçma geliyor açıdan. Yani kişisel olarak sana çok bir şey ifade etmeyen bir collective item orada aslında. Saçma yani o anlamda.
İşte bu şu an belki bu marketin çok yeni olmasıyla da alakalı. İleride belki de her şey showcase olayı da dijitale varacağı için insanların evlerinde artık böyle objeler, belki de ne bileyim yani tabloları dijital bile olacak, göstermeyecek. Dijital olacak ve şu an vizyoner bakamadığımız için böyle düşünüyor olabiliriz. Bir de yani işte dijital sanata olan alışmamış olmamız bunu sağlıyor olabilir ama ben de seninle bu konuda hemfikirim. Ama bir yatırımcı olarak çok şey geliyor. Ama bir yandan da işte mesela fiziksel sanat veya fiziksel objelerden, yani modern sanat da mesela biraz benim algımın almadığı noktalardan birisi. Yani çoğu sanat objesini sen ya bu da sanat mı diye yargılıyorsun ama gidip de birisi milyon dolarlar verebiliyor ve bu işte hem belki sen o konuda yeterli bilgiye, tecrübeye sahip değilsin, hem de belki yani onda yarattığı algıyı sende yaratmıyor olabilir. Ya modern sanat biraz ucu çok açık, sınırları belli olmayan bir sanat dalı olduğu için. Yani ille bunu dijital şeye indirgemek bence geçerli değil. Ama yani bilemiyorum ya. Mesela şimdi en son Jack Dorsey şey yaptı ya, biliyor musun, tweetini, ilk attığı tweeti bu böyle bir marketplace'te satışa sundu abi ve en son 2,5 milyon dolar mıydı vesaire. Ya şimdi ben bu tweeti alıp ne yapacağım abi, duvara mı asacağım? Ya, tamam sahibim ama yani ondan sonra ben bunu böyle showcase olarak insanlara gösterecek bir durum olmaması bende biraz sıkıntı yaratıyor.
Evet.
Yok bu kadar da abi, biraz derin düşüncelere daldım yani.
Ya belki şöyle mesela ileride evimizde şey olacak abi, sen nasıl duvarına şu anda tablo ya da işte bir şeyler koyuyorsun, yani fotoğraf, tablo falan. Belki ileride böyle Top Shot'un ya da benzer bir sistemin şeyleri olacak. Kendi certified işte şeyleri, çerçeveleri olacak. O çerçeveler üzerinde senin sahip olduğu ürünler orada bir şey üzerinde gösterilecek yani. Gösterecek. Belki öyle olacak, bilmiyorum yani. Hani bir şekilde onu gösterme işte şansın olacak. Ben zenginim konusunu gösterme şansın olacak ileride yani.
Abi çok zenginlerin zaten paralarını nasıl harcadığı konusuna girince böyle beynimiz yanıyor ya normal gündelik evet. konuşmalarımıza. Bu da bu noktalardan birisi olacak yani. Adam Jack Dorsey'nin ilk tweetine milyar dolar da verebilir. Ama yani bu dijital artistler için de güzel bir nokta. En başında bahsettiğimiz gibi. Mesela bir tane bir GIF video var abi. Dijital video. Hı-hı. En son 6,5 milyon dolara mı ne şey registration yapılmıştı. İşte arka planda bir yerde yatan bir Trump şeyi var. Üzeri böyle sprey boyalarla boyanmış. İşte üzerine hakaretler yazılmış falan. Aha. Böyle dev bir Trump var. Onun önünden insanlar geçiyor falan, yürüyor. Ve böyle bir cadde abi. Ve böyle bir kısa bir gifti diye hatırlıyorum. Bu en son 6,5 milyon dolara satılmıştı. Ya bu biraz da insanların işte yani yeni dönemde nasıl gelir kapısı elde edebiliriz'deki çözümlerinden birisi olacak galiba. Çünkü sanatçıların en büyük noktalarından birisi de telif hakkı ya abi. Yani eserlerinin evet, çokça evet. paylaşılması biraz canlarını da sıkıyor ücret alamadan. Bunun anlaşılır çok yani en son Erdil Yaşaroğlu'nda böyle bir olay olmuştu. O biraz saçmalığa varan bir noktaydı ama sonuçta anlaşılır noktaları da var. Burada adam abi var. Bir eser yapıp işte 6,5 milyon dolara da satabilecek. Böyle de bir nokta var ama işte 6,5 milyon dolar da eder mi diyorsun bir yandan da, ama bu sanatın her noktasında söyleyebileceğimiz şeylerden birisi.
Ya bu sanat, mesela bir sanatçının, ben şu konuda farklı bakıyorum abi. Bir sanatçının emek verdiği bir şey ona paha biçmek zor. Yani atıyorum bir yeni çıkan bir sanatçı düşün, tamam mı? Sen bu insanın çok büyük olduğunu inanıyorsun. İleride çok ünlü olacak diyorsun. Kadın erkek neyse. Ve ona bir şekilde mesela atıyorum bir gün iki gün harcadığı çalışmaya, dijital bir çalışmaya, işte bir görsel olur, belki üç boyutlu bir model olur, bilmiyorum. Ona gidip yüksek bir meblağ verebilirsin mesela. Burada tabii şeye güveniyorsun. Bu gerçek hayatta bir bağlantısı var. Bu insan 20 sene sonra çok ünlü olacak. Bu yüzden bu yaptığı eser çok kıymetli olacak falan gibi bir değerleme biçiyorsun. Yapabilirsin. Yani onun gerçek hayatta bir bağlantısı var mesela. Onu anlayabiliyorum. Bu şeyi anlayamıyorum ama çok. Yani bu Top Shot olayında mesela iki tane sebebi var. Bir, ileride abi Top Shot'a uygulama Map Shot diye bir şey gelse ve başka alternatif bir blockchain üzerinde bunu yaratsa mesela. Gene tamam. Aynı videoları orada satışa çıkarsa. Yani bununla onun hani gerçek hayatla bağlantısı olan bir farkı yok. Ne farkı var yani? Sadece biri diğerinden önce çıkmış.
Veya başka bir şey işte var mı? orada ben işte orada blockchain bunu nasıl sağlıyor? Biraz bilgimiz de eksik. Yani başka bir platformda satılamaması. Aynen o blockchain'le Topshop'ta şey yapılmış abi. Registre edilmiş ama başka bir platformda bunu engelliyor mu? Engelliyorsa bunu abi, yöneten bir kurum yok ya blockchain'de. Nasıl engelleyeceksin? Yani
nasıl engelleyeceksin? Evet. Sen bunu kendin tanımlıyorsun yani. Diyorsun ki LeBron'un şu maçı. Adam gelecek. Şu günkü işte bilmem 1 Mart 2011 yılındaki Cleveland bilmem ne maçı diyecek. Farklı bir tanımına gelecek ya da onu yapmasına bile gerek yok. Farklı bir şirketin şeyleri, ürünleri sonuçta bunlar yani. Hani aynı isimle bile çıkartabilir diye düşünüyorum. Sen bunu engelleyecek bir şey yok çünkü hani ortada bir trademark edilmiş bir olay yok. Sen gidip bu videoyu trademark edemezsin ki. Bu video şey
ama,
yani yaşanmış
ama video şey. Ama videonun telif hakları NBA'de olduğu için böyle bir şeyi tek eline alamaz mı Ruşen?
Ha, güzel bir yerden girdin. NBA bu işe şey yaparsa o olabilir. Ha, o,
zaten NBA Top Shop'un şeyi NBA ya. Başlatanlardan biri. Yani sonuçta bu NBA'den lisanssız yapılabilecek bir ürün olduğunu sanmıyorum işin açıkçası.
Ha, belki NBA bunu engelleyebilir. Yani legal anlamda bir şey, legal anlamda bir engel konmazsa bunu engelleyemezsin zaten yani. Ama kesinlikle. o durumda bile mesela şey olur, atıyorum bir fanların reaction'larını toplarsın o smaca mesela, tamam mı? Onun videosunu yaparsın. Yani bu yüzden şey çok saçma geliyor bana, hani o ürünün çok benzeri, aynısı olmasa bile çok benzeri, onunla alakalı bir şeyler gelip çıkartılabilir ve bu ikisi arasında temel olarak bir fark görmüyorum yani burada. Hani temel fark ne biliyor musun? Atıyorum 1968'de New York bilmem ne takımının şapkasını 1000 tane üretmişsindir mesela. O insanların hayatında yer etmiştir, fotoğraflara girmiştir, videolara girmiştir, insanların anlatılarına girmiştir. Ha, onu replicate edemezsin abi 2021 yılında. Ona yapacak bir şey yok yani. Ama bu öyle bir aynen şey değil öyle. İşte.
Değil. Ya, o yüzden ya burada galiba yani. İşte senin kafana oturmayan, başından beri söylemek istediğin şey, yani sanat objesi için evet mantıklı, herhangi bir bu sanat objesi de ya evet. İşte burada sanatın sınırları da abi, o zaman LeBron'un o görüntüsü de bir sanat ve o an anlıyorum seni, farklı açılardan çekilmiş olabilir falan diyorsun ama galiba orada o şey olmaz abi. O LeBron'un mesela atıyorum klasik işte Wade'le olan smacı mesela evet. Wade'in önde poz verdiği. Şimdi o görüntü tek açıdan çekilmiş, başka açılardan belki başkaları telif edebilir ama o açı en klasik olan abi. Yani o da galiba bir sanat olarak değerlendirilebilir ki. Ama işte burada bu NFT dediğin olay sanata limitlenen bir şey değil. Herhangi dijital bir şey ve herhangi bir dijital bir şeyin de bu kadar böyle bir saçma paralara gidebilecek olması, ya bilemiyorum yani, yakında bu dediklerimizi yutabiliriz ama işte insanın bazı yerlerden kafasına oturmuyor. Ha, şu an ben o videoya sahip olsaydım böyle bir 100-150 dolar ya. İşte bu investor gözüyle bakma yani. Veya mesela işte en son kafası gidik bir şey vardı ya, Lindsay Lohan diye bir abla. O mesela işte evet. Daft Punk'ın birkaç böyle bir NFT'sine sahip. Şimdi Daft Punk ayrılacağını açıkladı ya, o da böyle blockchain takılıyor falan işte. Nasıl takıldığını da bilmiyorum ama Bitcoin diye tweet atan bir ablaya dönüştü en son. Türkiye'de gelmişti bir başörtüsüyle falan, hatırlarsan. Ya kafa gidik ama investor açısından mantıklı işler yapıyor mu? Belki de yapıyor. İşte en son Daft Punk ayrıldıktan sonra onlarla ilgili birkaç NFT'yi satışa koymuş bir iki marketplace'te falan.
Anladım.
Yani bilemiyorum, göreceğiz ama bu işin başı dijital artistlerden veya işte koleksiyon edilebilecek. Ya galiba bu sanat demeyelim de bunu, koleksiyon değeri olabilecek herhangi bir dijital obje her burada şey. Çok mantıklı duruyor abi her şey. Ve böyle bir objeye sahip birisi veya dijital artist herhangi birisi bu teknolojiden haberdar değilse en kısa zamanda ona dair bir şeyler yapmalı. Bir marketplace'de bir obje sun abi. 3000-5000'e gider karınla kalırsın yani, anladın mı? O yüzden buradan evet. Bilmeyen varsa duyuralım ve NFT üzerine görüşlerini öğrenmek istemiştim. Senin de kafana oturmayan noktaları varmış, onu gördüm.
Var. Yani işin bana temeli şu herhalde benim itirazımın. Bu işin aynısını mesela, bu ürünün aynısını başka bir şirketin yapmasının önündeki tek engel legal engeller abi. Hani başka gerçek hayata dayalı bir engeli yok. Şey gibi de bir zaman üretilen bir koleksiyon ürünü gibi değil yani. Şapkadır, bilmem nedir, ayakkabıdır falan. Onun gibi değil. Hani orada kronolojik tarihe dayalı bir sebep var. Bunun aynısını yapılamamasının. Burada tamamen legal bir sebebi var. O yüzden ben bunu çok mantıklı bulmuyorum hocam. Ama dediğin gibi mesela bunu 5 sene sonra laflarımızı yiyor olabiliriz abi. Bu işler çok tutarsa, bir şekilde çok mantıklı gelirse insanlara. Belki de öyle bir duruma düşebiliriz ya işte, yani bakalım.
Aynen, tarih yiyebiliriz abi bu dediklerimizi. Ya işte burada en yakın, bu mantıksızlığa en yakın şey, en son kapatırken söyleyeyim, modern sanat. Yani mesela bir klozet koyup abi herhangi bir, sadece boş bir alan da olabilir. Ya bunu modern sanat olarak adlandırabiliyoruz ya. Bu replike edilebilen bir şey aslında. Yani
hayır, bir dakika. Onu replike edemezsin abi. O sanatçının o anda koyduğu bir şey o. Ben onu koysam aynı şey olmaz. O experience o yani. O sanatçının onu yapması. Sanatçının ismi var onun üzerinde. Farklı bir şey yani.
Ya işte anladım da abi. Evet, okey. Tamam yani.
O sanatçı o bandı alıp o muzu duvara yapıştırıyor yani. Mesela o onun olayı o zaten. Farklı bir şey. Sanatçının yaratısı çünkü yani o.
Aynen. neyse.
Çok saçma ama. Ama öyle yani.
Yani abi işte parası olana saçma değil. O zaman evet. Birkaç tane bir umarım bu ya bir NFT, bir iki NFT bir şey alalım Ruşen ya. Yok mu şöyle ileride koleksiyon değerine sahip olabilecek ucuz bir şey? Bilenler evet. Varsa bizi yönlendirsin arkadaşlar. O zaman Ruşen'in hayatında ne oldu? Çok merakla beni bilgilendirmedi yayından önce. Bu konuya gidelim Ruşen. Dün ne oldu hayatında senin?
Çok tatsız olaylar var şimdi. Ona girmeden çok ufak bir şey soracaktım sana. Bu mesela eToro'ya biz şu anda her bölümde bunu anlatıyoruz ama eToro'ya girdik ya, biraz ufak tefek yatırım yapıyoruz falan. Mesela ileride eToro batarsa ne olacak? Onu hiç düşündün mü abi?
Arada aklıma geliyor. Herhalde batmaz deyip kendimi şey yapıyorum abi.
Hayır, ya batarsa?
Herhangi bir şey batabilir abi. Yatırım yaptığımız şirketler de batabilir. Ama orada bir hayır, stop loss sen koyuyoruz de. Ama eToro'ya stop loss koyamıyoruz. Evet yani. Ya batarsan.
Hayır. Evet yani herhalde. Sen şirketlere yatırım yapıyorsun. eToro platform orada. Platform batarsa aynen, ne olacak yani?
Platform batarsa bilmiyorum abi, işte orada kontratımızda belki biz sonuçta eToro'ya kaydolurken de o 10 sayfa şey var abi, onu okumadan geçiyoruz, orada diyormuş zaten. Ya istediğimiz an alıkoyabiliriz kardeş, rahat ol falan diye. Yani evet, batarsa sıçabiliriz yani. Bunun kelime olarak karşılığı bu.
Oğlum ne kadar kötü müşteriymişsin. Tüm paraları verdin yani eToro battı diye. İnsan
oğlum ben milyon dolar vermiyorum ki. 3.000-4.000 dolar param var abi. Ya gerçi şu an 4.000'i de geçti ama üzülürüm galiba. Ya batmaz diye düşünüyorum abi. Sonuçta bu da hayvanlar gibi şu an. Ya çok sorgulamadım. Sonunu düşünen kahraman olmaz diye cevaplayayım.
Tamam abi, çok güzel bitirdin. Ya ben onu biraz araştırayım falan dedim. 20 bin euroya kadar şeymişiz galiba, korunuyormuşuz. eToro'nun işte mensubu olduğu bir örgütten dolayı. Bir organizasyondan dolayı.
Örgüt mü?
Ama
örgüt.
Ya organizasyon. Örgüt. Türkçesi değil mi abi? Organizasyon neyse. Ondan dolayı 20 bin euroya kadar korunuyormuşuz galiba. Ondan sonrası korunmuyormuş ama o yüzden biraz çok şey gelmedi. Zaten sağlam ayakkabı gibi gelmiyordu. Bunu daha önce konuşmuştuk yani bana. O yüzden herhalde bir noktada başka bir yere değişeceğim ben bunu. Daha güvenli bir yere değişeceğim.
Ya abi dünya böyle. Ben de şimdi konuyu çok değiştirmeyeyim ama şimdi PlayStation'ım hala gelmedi biliyorsun. Ruşen bana İngiltere'den PlayStation gönderdi. Biliyorum. 110 euro VAT verdim. VAT verdim. Ekstra bir de İngiltere'de ödediğim vergi ya, sırf yeter ki gelsin alet diye. Böyle saçma sapan, zaten 1 Ocak'ta başlamış bu abi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkma yeni kurallar. 110 euroyu sırf şurada 1-2 ay PlayStation oynayabileyim diye verdim. Hala gelmiyor. Bir de abi girdim o benim Parcel Hero'ya. İnsanların bütün kargoları gümrükte kaybolmuş Allah. Falan filan. Hiç şey yok. O kadar
bir
içimi,
saniye Buğra. Bir saniye.
Pencereyi, içimi korku kaplıyor ki.
Duyuyor musun? Pencereyi yıkıyorlar bir saniye. Gürültü geliyordur sana.
Yo gelmiyor. Ha şu an eve girdiler galiba. Sen açtın. Ha.
Abi burada arada 6 ayda bir mi ne pencereleri şeyle yıkıyorlar. Aşağıdan hortum uzatıp yıkıyorlar abi. Ben şu an 3. kattayım yani, o da nasıl oluyor bilmiyorum da.
Evet, İngiltere'de bayağı pencereleri geldi. Öyle upuzun şeylerle, fırçalarla,
borularla yıkıyorlar. Aynen. Evet.
Dış görünüm önemli kanka. Londra'da yaşıyorsun. Ya dediğim şey şuydu yani. PlayStation'ın da yolda gidebilir abi. Böyle hayatta böyle riskler var yani. Bekliyorum bakalım gelsin diye ama insanların neleri neleri kaybolmuş. Ana avrat saydırıyorlar Parcel Hero'ya. Böyle bir şirket de olmaz. Parcel Hero'dan kesinlikle herhangi bir hizmet kullanmayın. Zaten tek hizmetleri var. Şey, kargo. Uluslararası kargo. O şirkete de bu arada aracılık sağlayan bir kurum yani aslında. Direkt onların şirketi DPD ile gönderdim ben. Keşke onlardan gönderseydim. Aynı fiyatmış. Google'da önde i̇şte, çıkıyor diye lak diye atladım abi. Ya hayatta işte böyle riskler varmış.
En ucuzu Parcel Hero diye Parcel Hero'yu yolladın. Ucuz etin yanlısı olmuyor bu ara.
Oğlum ucuz da değil onu diyorum ya. Ucuz değil yani aynı fiyat. Siteden girince de aynı fiyat. Sadece Google'dan çıktı diye yaptık. Ama anamız ağlıyor şu an. PlayStation'ım nerelerde?
Gelir herhalde bu hafta. Bakalım gelsin de bir önce oynamaya başlayalım Burak. Burada aynen, daha sonra aynen. Haftalık oyun review'ları falan veririz yani.
Ya da vermeyiz. Çok sıkıcı, sıkıcı olabilir o. Onu boş ver. Evet, dün ne oldu onu sen bana anlat. Merak et.
Abi dün ne oldu? Çok kısaca anlatayım aslında. Başta bununla falan mı gireriz demiştim. Biraz kötü bir muhabbet aslında. Şimdi abi dün sabah kalktım. Bayağı da kötü kalktım yani. Başım ağrıyor falan. Hani derler ya taşak gibi kalktım falan böyle. Başım bayağı şey yani. Ağrıyor falan. Ama şey de yok. Ağrı kesici falan aldım. Geçmiyor yani. Kalktım böyle. Dedim biraz pazar günü takılayım. Hani keyif çatayım falan. Gittim abi şeye. Mutfağa şey yapıyorum. Brownie yapıyorum falan böyle işte. Hani gündüz takılayım. Bir şeyler izlerim. Ne bileyim. Akşam da NBA All Star var. Hani keyif çatarım. Sonra brownie'yi fırına attım. Arkamı bir döndüm. Ayağım ıslandı. Lan dedim ne oluyor falan. Bir baktım abi şey banyo oturma odası göl olmuş. Yani evimi su bastı. Ve neden su bastı? Tuvalet tıkanmış abi. O yüzden su basmış. Benim sifon da bozuk. Bazen böyle akmaya devam ediyor. Ve evim bayağı bok kaçırdı yani.
Öyle bunun baş ağrınla bir alakası yani. Yok ama değil mi yani? Baş ağrısıyla yok. Girdim muhabbete.
Baş ağrısıyla kötü bir şeyle. Kötü bir gün olduğunu anlatmak için girdim buraya. Yani zaten başım ağrıyor, kötü başlamışım güne falan. Sonra takılayım, dinleneyim derken self care sende. Sonra abi hayat bana
bıraksaydın ya. Diye. Öyle bıraksaydın, suyla bıraksaydın abi.
Değil mi? Kaç git abi o durumda yani.
Nasıl çözdün?
Abi nasıl çözdüğümü çok anlatmak istemedim. Biraz mühendislik dehaları göstermem gerekti o anda.
Neymiş? Ama musluğu açık bırakmadın galiba. Bir arıza var.
Musluk değil hacı. Sifon.
Tuvalet sifon. Tıkanmış. Ha sifon dedin. Yani, doğru.
Benim tuvaletin dizaynı çok kötü. Çok kolay tıkanıyor. Ve sifon da bazen akmaya devam ediyor. Bu iki kombinasyon birleşince, bu iki farklı faktör birleşince çok kötü bir kombinasyon oldu abi.
Ruşan tuvaleti hor kullanıyorsun galiba. Bayağı bir sık kullanıyorsun. Klozet bozuluyor diyorsun.
Vallahi bilmiyorum abi. Öyle yani. Sıkıntılı bir pazardı. Pazar dinleneyim edeyim derken bütün günümü evi temizlemek geçirdim abi. Böyle de kötü bir gün geçirdim. Onu anlatmak
istedim. O zaman geçmiş olsun Ruşan. Umarım sifonun bir daha bozulmaz. Allah insana klozetiyle ve tuvaletiyle ilgili problemler vermesin diyeyim. Başka da çok yani. Ama ben baş ağrından korktum. Baş ağrında bir problem yoksa, geçici bir baş ağrısıysa klozet çözülür ya. Sadece ben orada merak ettiğim şey şuydu. Plumber biliyorsun pahalı. Acaba dedim ki plumber mı çağırdın? Sen kendi mühendisliğine Türkiye'de olsa hiç uğraşmazdın Uşan. Burada da galiba biraz şeyden kısmışsın
bütçeden. Avrupa'da kendi işini kendin halletmen gerekiyor abi. Ama işin şey kısmı şöyle bitireyim ben de bunu yani. Hayat Allah hakikaten kimseye vermesin. İnsanı hayatı sorgulatan bir an abi. Ya ben ne yapıyorum? Niye varım? Hani kalkıp gidesim geldi hakikaten.
Niye varım mı? Ruşen bağırlığını lüzzetin bozulmasıyla sorguluyorsan sıkıntılarım var ya.
Hayır o anda böyle ne yapacağını bilemiyorsun ya falan. Hani çok şey bir durum, krizin içerisinde.
Ruşen intihar etti. Klozetin bozulması üzerine.
Ceketimi alıp çıktım falan.
Öyle değil. Ruşen'cim başka dertlerin olmasın. Klozet bozulsun, evet, banyo aynen. Atsın, bir şey olmasın. Deyip evet. O zaman bugün 8 Mart'ı sonlandıralım. Herkese görüşmek üzere diyelim.
Hoşçakalın.